Ayrım 51. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 549. Bölüm 21. Zorunlu sağlam bedenlilik ve kuvvet. Sakat varoluş. Robert McCreer. Sakatlığın bağlamsallaştırılması. Adrian Rich zorunlu heteroseksüellik üzerine ünlü eleştirisine lezbiyen varoluşunun çoğu zaman basitçe görünmez kılındığı görüşüyle başlar. Ama analizinin çoğu bu tutumu çürütür. Aslında zorunlu heteroseksüellik ve lezbiyen varoluş yazısının tamamında Rich'in meramlarından biri zorunlu heteroseksüelliğin lezbiyen kimliklerinin görünmez ya da anlaşılmaz kılınma tarzları kadar nasıl görünür ya da anlaşılır diyelim, kılındığına da dayalı olduğudur. Rich şöyle yazar. Lezbiyen varoluşu, marjinal ya da daha az doğal bir olgu, salt cinsel tercih olarak ya da heteroseksüel veya eril eşcinsel ilişkilerin aynadık sureti olarak gören her türlü kültürel, siyasal yaratı, diğer katkıları ne olursa olsun bu nedenle son derece zayıf düşmektedir. Feminist kuram artık lezbiyenliğe bir alternatif yaşam tarzı olarak hoşgörü göstermekle ya da lezbiyenlere göstermelik atıflarda bulunmakla yetinemez. Kadınlar için zorunlu heteroseksüel yönelimin feminist bir eleştirisinin vakti geldi de geçiyor bile. Rich, 1983, sayfa 178. Rich'in çağrısını yaptığı eleştiri sadece lezbiyen varoluşu tanımakla hatta değerli görmekle değil, zorunlu heteroseksüellik sisteminin bu varoluştan nasıl yararlandığının araştırılmasıyla ilerler. Nitekim Rich'in salt hoşgörüden duyduğu şüpheden heteroseksüelliğin şu anda oluşturulma ya da kurulma, kadınlar için temel cinsel kimlik olarak oturtulma yollarından birinin tam da lezbiyen varoluşun her zaman ve her yerde tamamlayıcı olarak kullanılması olduğu fikrinin teyit edildiğini çıkarıyorum. Heteroseksüel merkezin çeperlerini oluşturan düz cinsel ve gay, ataerkil gerçekliklerin salt bir yansıması olan bir varoluş. Zorunlu heteroseksüelliğin bazı kimlikleri alternatif olarak nitelendirmesi ironik görünse de egemen kimliklerin gerçekten alternatif değil, daha ziyade doğal düzen olduğu şeklindeki ideolojik yaklaşımı güçlendirir. 1976'da Brüksel Kadınlara Karşı İşlenen Suçlar Mahkemesi, zorunlu heteroseksüelliği bu tür suçlardan biri olarak ortaya koymuştur. Katz, 1995, sayfa 26. Bir yıl önce Gail Rubin, The Traffic in the Woman, Notes on the Political Economy of Sex adlı önemli makalesinde zaruri heteroseksüellik ve zorunlu heteroseksüelliğin kendi tabiriyle geniş cinsiyet, toplumsal cinsiyet sistemi içinde nasıl işlediğini inceler. 1975, sayfa 179-198. Ayrıca Katz, 1995, sayfa 132. Rich'in 1980 yılında yayınlanan ve o zamandan beri çok fazla alıntılanan ve yeniden basılan makalesi, feminizmde zorunlu heteroseksüelliğe dair en yaygın analizlerden biriydi. Heteroseksüeller ile eşcinseller arasında bölünmüş her toplumun zorunlu olduğu gerekçesiyle bu kavramın fazlalık olduğu konusunda ısrar eden Jonathan Ned Katz'a katılıyorum. AGY, sayfa 164. Ama tabirin eleştirel ve tarihsel anlamda yararlı olduğunu da kabul ediyorum. Heteroseksüeller ile eşcinseller arasında bölünmüş bir toplumun nasıl zorunlu olduğunu anlamak tam da feministlerin zorunlu heteroseksüelliğin fazlalığına, gereksizliğine, cidendansi, dikkat çekmelerinden ötürü daha kolaydır. Akademi dışındaki popüler queer kuramların direkt icralarından eylemci sokak tiyatrolarına kadar eleştirel bir noktayı vurgulamak için fazlalıktan, gereksizlikten edimsel olarak sık sık yararlandıklarını da söylemeliyim. Rich'in zorunlu heteroseksüellik eleştirisi ilk yayınlanışının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın hala vazgeçilmezdir. Üstelik kendisinin tarih dışı bir lezbiyen süren mevhumuna yöneltilen eleştirilere rağmen. Rich, tüm kadınlar arasında siyasal bir bağlantı kurma çabasıyla tarih boyunca çok çeşitli cinsel ve duygusal bağlantıları tarif etmek için lezbiyen ve lezbiyen sürem terimlerine başvurur ki bu bağlantıların birçoğu lezbiyen kimliğini mümkün kılan koşullardan çok farklı olan tarihsel ve kültürel koşullardan doğmuştur. Rich, 1983, sayfa 192-9. Üstelik Rich, lezbiyen kadınlar ile heteroseksüel kadınlar arasındaki bağlantıyı onaylamak için lezbiyen sürem tabirinden yararlanarak çağdaş lezbiyen varoluşun kültürel ve cinsel özgürlüğünü ortadan kaldırır. Fakat güncelliğini koruyor olmasına karşın zorunlu heteroseksüellik alanı sakatlığı bir bağlama oturtmaya başlamak için uygun bir yer olarak görünmeyebilir. Benim savunduğum queer kuramı ile sakatlık çalışmalarının birleştirilmesi hala emekleme evresindedir. Queer kuramı ile sakatlık çalışmaları arasında bir çeşit işbirliği, AIDS hakkındaki kültürel eylemcilik ve kültür kuramında örneğin John Nguyen Erny'nin Unstable Frontiers'i ya da Cindy Patton'ın Fatal Advice'ı şimdiden ve bir sürede ilerlemektedir. Her ne kadar henüz böyle olduğu kabul edilmemiş ya da açıkça adı konmamış olsa da Michael Davidson'ın Strange Blood, Hemophobia and the Unexplored Boundaries of Queer Nation'ı sakatlık çalışmaları ile queer kuramı arasındaki bağlantılar hakkında bu yana kadar yapılmış en iyi analizlerden biridir. Ben böyle bir görüşe zorunlu heteroseksüelliği sakatlık çalışmalarında kilit bir kavram olarak görmekle neler elde edilebileceğini kafa yorarak karşı çıkmak istiyorum. Bir zorunlu heteroseksüellik okuması yaparak zorunlu sağlam bedenlilik, compulsory able bodiness adını verdiğim bir kuram ortaya atacağım. Bağlamsallaştırma, contextualize kelimesinin Latince kökü bir araya getirme, birbirine bağlama, birleştirme anlamına gelir. Dolayısıyla bu yazı kelimenin kökü anlamında sakatlığı bağlamsallaştırmaktadır. Çünkü sakatlığı üreten zorunlu sağlam bedenlilik sisteminin queerlik üreten zorunlu heteroseksüellik sistemiyle tamamen iç içe geçtiğini, aslında zorunlu heteroseksüelliğin sorunlu sağlam bedenliğe dayalı olduğunu ve tersinin de doğru olduğunu savunuyorum. Ve sonuç bölümünde tekrarlasam da daha baştan şunu açıkça ortaya koymak istiyorum. Sakatlığın bu özgül bağlamsallaştırılması, her iki sistemi de ortaya serme ve parçalarını ayırma gibi çok daha geniş ve kolektif bir projenin parçası olarak sunulmaktadır. Bahsettiğim kolektif projeler elbette akademideki gay özgürleşmesi ve queer çalışmaları ile akademideki sakatlık çalışmaları ile sakat hakları hareketidir. Bu yazı benim bu projelere olan katkımdır ve Script Theory, Cultural Science of Queerness and Disability adını verdiğim ve halen üzerinde çalıştığım eserin parçasıdır. Üst üste binmiş sistemler fikri elbette yeni değildir. Rich'in kendi analizi zorunlu heteroseksüellikle ataerkilliğin üst üste bindiğini tekrar tekrar vurgular. Fakat tıpkı diğerleri gibi feminist ve queer kuramlarının ve genel olarak kültür kuramlarının henüz sağlamlığı, sakatlığı denkleme sokmaya alışkın olmadığını savunuyorum. Dolayısıyla bu zorunlu sağlam bedenlilik kuramını çok ihtiyaç duyulan söz konusu iletişime bir ön katkı olarak sunuyorum. David Michael ve Sharon Sinder 1991, beşeri bilimlerde sakatlık konusundaki meşhum sessizliğe dikkat çekerek sakatlık çalışmaları alanında yer alan birçok akademisyenle aynı çizgide yer alırlar. Diğer örnekler için Sammy Linton'ın bölünmüş müfredat incelemesini 1998 sayfa 71-116 ve Rosemary Garland Thompson ile Leonard Davis'in sakatlığı ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve cinsellik gibi diğer kategorilerle yan yana incelemenin zorunluluğuna ilişkin iddialarına bakınız. Garland Thompson 1997 sayfa 5, Davis 1995 sayfa 11. Sağlam bedenli heteroseksüellik. Raymond Williams Cabot's A Vocabulary of Culture and Society'nin anahtar sözcükler kültür ve toplumun söz varlığı girişinde projesini şöyle tarif eder. Söz varlığı incelemesinin kaydı İngilizce'de kültür ve toplum olarak grupladığımız pratiklere ve kurumlara dair en genel tartışmalarımızda kullanılacak ortak kelime ve anlam bütünleri. Buraya aldığım her kelime belli bir dönem, belli bir tartışmanın seyri içinde fiilen gelip dikkatimi çekti. Çünkü bu kelimelerin anlamına dair sorunlar bana tartışılmak için kullanıldıkları sorunlarla kopmaz şekilde birbirine bağlı görünüyordu. Williams 1983 sayfa 15. Williams anahtar sözcüklerde feminizmle ya da gay ve lezbiyen özgürleşmesiyle ilgilenmesi de tasvir ettiği süreçler feministler ve queer kuramcılarının ve aynı zamanda Afro-Amerikan araştırmaları alanındaki ya da eleştirel ırk kuramı gibi diğer çağdaş hareketlerdeki araştırmacı ve eylemcilerin aşina oldukları şeylerdir. Bu hareketler geliştikçe çok daha fazla kelime zorla dikkatimizi çekmeye başladı. Böylece yalnızca marjinalleşmiş kimlik değil, aynı zamanda egemen kimlik hakkında bir araştırma da zorunlu hale geldi. Erkekliğin, hatta erilliğin, beyazlığın, heteroseksüelliğin anlamı sorunu, bunları terimleri kullanarak tartıştığımız sorunlarla kopmaz şekilde iç içe geçmiştir. Heteroseksüelliğin anlamıyla ilgili sorunları yerli yerine oturtmak için Oxford İngilizce Sözlüğü'nden, OED, daha öteye geçmeye gerek yok. 1971'de OED, Supplement, heteroseksüel kelimesini cinsler arasındaki normal ilişkilerle ilgili eşcinselin karşıtı olarak tanımlamıştı. Elbette gelinen noktada feministlerin ve queer kuramcılarının birkaç on yıllık eleştirel çalışmaları heteroseksüel ve eşcinsel kimliklerin aslında eşit ve karşıt kimlikler olmadığını açık bir şekilde kabul etmemize imkan tanımıştır. Daha ziyade eşcinselliğin ve biseksüelliğin heteroseksüelliğe tabi kılınması, heteroseksüelliğin cinsler arasındaki normal ilişkiler olarak kurumsallaşması ise eşcinselliğin ve biseksüelliğin tabi kılınmasına izin verir. Ve queer kuramının göstermeye devam ettiği gibi zorlamayı devreye sokan şey tam da normalliğin devreye girmesidir. Neredeyse herkes diye yazar Michael Warner, The Trouble with Normal Sex Politics and the Ethics of Queer Life'da normal olmak ister. Eğer alternatifi anormal veya sapkın olmak ya da bizden biri olmamaksa onları kim suçlayabilir? Bu şekilde ifade edildiğinde geriye bir seçenek kalmıyor gibi. Özellikle de normal olmanın muhtemelen diğer tüm toplumsal iştiyakları geride bıraktığı Amerika'da. Warner 1999 sayfa 53. Burada zorlama aslında tercih imkanı bırakmayan bir sistemi gizemlileştiren bir tercih, cinsel seçim aldatmacasıyla üretilir ve sonra aynı aldatmacayla üstü örtülür. Normallik eleştirisi benzer şekilde sakat hakları eleştirisini ve sakatlık çalışmalarının da merkezinde yer almıştır. Leonard Davis'in normalliğin ortaya çıkışı üzerine değerlendirme ve eleştirisi ya da Rosemary Garland Thompson'ın türettiği normal kavramı buna birer örnektir. Davis 1995 sayfa 23-49, Thompson 1997 sayfa 8-9. Bu tür akademik ve eylemci görüşler sağlam bedenli kimliğini yerli yerine oturtmamızı, sağlam bedenliliğin anlamı sorununu tartışmak üzere kullanıldığı sorunlarla bağlantılı olarak görmemizi sağlar. Muhtemelen sağlam bedenli kimliği bu dönemeçte heteroseksüel kimlikten daha fazla normalleşmiştir. En azından queer kuramına yakınlık duymayan birçok insan heteroseksüel olmanın kültürel olarak üretildiğini ve kültürel açıdan değişken olduğunu kabul edecektir. Heteroseksüel kimliği tamamen doğal olarak görseler ve veya gördüklerinde bile. Bu durum sağlam bedenli kimliği için tümüyle geçerli değildir. Şu an sağlamlık ve sakatlık üzerine egemen düşüncenin özetlendiği uç örneklerden biri Nora Vincent'ın 1999 yazında internette yayınlanan ve sakatlık çalışmalarını saldıran meşhum salon makalesidir. Vincent şöyle yazar, normallik diye bir şey olduğunu reddetmek zordur. Sonuçta insan bedeni bir makinedir. İşlevsel kısımları evrimleşmiş olan bir makine. Nefes almak için ciğerler, yürümek için bacaklar, görmek için gözler, işitmek için kulaklar, konuşmak için bir dil ve olayın parçası olan akademisyenler için en kritik olanı düşünmek için bir beyin. Bu kültür değil, bilimdir. Sakatlık çalışmaları Vincent'in ana akım medyada saldırdığı yegane alan değildir. Ayrıntı için akademik queer kuramını alaya alan The Future of Queer, Wedded to Orthodoxy başlıklı makalesine bakınız. Ne sakat ne de gay veya lezbiyen olmak, sakat hakları ve queer hareketlerinin veya queer kuramının ve sakatlık çalışmalarının yarattığı eleştirel bilinci tek başına garanti edebilir. Vincent'in kendisi lezbiyen bir gazetecidir ama yazıları hem sağlam bedenlilik hem de heteroseksüellik normlarını açıkça destekler. Queer, sakat varoluşuna damgalanmanın sıkıntılarını yaşayanlarla ortak bir yön bulan ve bu alternatif dünyada dünyanın geri kalanının nefret ettiği şeylere değer vermeyi, Warner Trouble 1999 sayfa 43, öğrenen stigmafil bir yanıt yerine Vincent egemen kültürün stigmafobik yanıtını yeniden üretir. Bakınız, Irving Goffman'ın stigmafobi ve stigmafil kavramları üzerine Warner'ın değerlendirmesi. AGY sayfa 41-5. Kısacası ya sağlam bir bedeniniz vardır ya da yoktur. Fakat tanımsal açıklık arzusu içerdiğinden daha fazla sorun doğurabilir. Normallik diye bir şeyin olduğunu reddetmek zor olsa da bu bir şeyin ne olduğunu saptamak daha da zordur. OED sağlam bedenli sözcüğünü tekrara düşerek ve bir değilleme yoluyla sağlam bir bedene sahip olmak yani fiziksel sakatlıktan azade ve kendisinden beklenen fiziki çabaları gösterebilen bir bedene beden sağlığı yerinde zinde olarak tanımlar. Sağlam bedenlilik sözcüğü de muğlak bir şekilde sağlık, sıhhatlilik, çalışabilme, zindelik olarak tanımlanır. Sağlamlık ve cinsellik tanımlarının paralel yapısı son derece çarpıcıdır. Birincisi, sağlam bedenli olmak, fiziki sakatlıktan azade olmaktır, tıpkı heteroseksüel olmanın, eşcinsel olmanın karşıtı olması gibi. İkincisi, insanlardan beklenen normal ilişkiler, dili sağlam bedenli tanımında mevcut olmasa da normal ilişkiler anlamı vardır. Özellikle de çalışmaya yapılan vurguyla sağlam bedenli olmak, belli bir çalışma sisteminde gerekli fiziki çabaları sergileyebilmek demektir. Hem sağlam bedenli kimliğinin hem de OED'nin köklerinin 19. yüzyılda ve sanayi kapitalizminin yükselişinde olduğunu ele verdikleri nokta burasıdır. Keza yine burada sağlam bedenliliğin zorunun niteliğini anlamaya başlayabiliriz. Yeni ortaya çıkan sanayi kapitalizmi sisteminde insanın emeğini satma özgürlüğünün olması ama başka da bir özgürlüğünün olmaması. Fiiliyatta sağlam bir bedene sahip olma konusunda özgür olmak ama başka herhangi bir şeye sahip olmak konusunda özgür olmamak anlamına geliyordu. Dolayısıyla zorunlu heteroseksüellik gibi zorunlu sağlam bedenlilik de bir tercih aldatmacasıydı aslında. Hiçbir tercihin olmadığı bir sistemin üstünü örterek işler. Ayrıca ben bu zorlamayı yalnızca geçmişe, sanayi kapitalizminin yükselişine yormayacağım. Nasıl ki heteroseksüel eşcinsel kimliğin kökenleri, zorunlu heteroseksüelliğin görünüşte her yerden neşet eden ve hiçbir yerden neşet etmeyen bir disiplin oluşumu olarak işlemesini sağlamak adına birçok insan için görünmez kılınmışsa, aynı şekilde sağlam bedenli, sakat kimliğin kökenleri de karanlıkta kalmakta ve Susan Wendell'in verdiği adla normallik disiplinlerinin 1996 sayfa 180, benzer şekilde her yerden neşet eden ve hiçbir yerden neşet etmeyen, zorunlu bir sağlam bedenlik sisteminde bir araya gelmesine olanak tanımaktadır. Sakat hakları hareketi ve sakatlık çalışmaları tarafından ortaya atılan azınlık tezinin sağlam bedenli yorumları ve yanlış anlamaları bazı açılardan sistemi güçlendirmiştir de. Görevine bağlı ya da uysal, sağlam bedenli özne bazı insanların kendi koşullarına uyum sağlamayı hatta onunla gurur duymayı tercih ettiğini kabul etse de, bu tanıma ve onu destekleyen müsamaha, sağlam bedenli öznenin kendi kimliğinin zorunlu doğasının üstünü örter. Michael Foucault'un uysal bedenleri incelemesi ve disiplin pratiklerine ilişkin kuramları burada analizimizin arka planında ciddi bir yer tutuyor. 1977 sayfa 135-69. Michael Berube'nin Down sendromlu oğlu Jamie hakkındaki anlatısı, şu an zorunlu sağlam bedenliliği sürdüren ideolojik taleplerden bazılarını örneklendirmemize yardımcı olur. Berube, bazen Jamie'nin zekasından bahsederken köşeye sıkışmış hissettiğini yazar. Sanki kanıtlama zorunluluğu onun adına resmi sözcü olarak benim üzerimdeymiş gibi. Bu karşılaşmaların alt metni her zaman aynı gibi görünür. Sonuçta geri zekalı bir çocuğa sahip olmak sizi hayal kırıklığına uğratmıyor mu? Bu kişiyi gerçekten tüm dikkatimizi hasretmeli miyiz? Berube 1996 sayfa 180. Berube'nin bu alt metne dair irdelemeleri, sakatlıkları olan tüm kişileri zorunlu sağlam bedenlilik sistemi altında birleştiren önemli bir ortak deneyimi saptar. Sağlam bedenlilerin üzerinde ortaklaştıkları ortak bir temel bulma ihtiyaçlarının deneyimi. Benzer sorulara cevapların inanılmaz farklılıklar gösterebileceğini tahayyül edebiliyorum. Sonuçta duyuyor olmayı istemez miydiniz? Ve sonuçta HIV virüsü taşımamak istemez miydiniz soruları çok farklı sorular olarak görünecektir. Zira ilki çok da gizlenmeyen sağırlığın olmaması arzusuyla ikincisine kıyasla daha açıktan jenosit yanlısıdır. Ama gerçekte bunlar farklı sorular değildir. Zira bunların sürekli tekrarlanması ya da süregelen alt metinler olarak mevcudiyetleri soruşturulan bedenlerden çok soruyu soran sağlam bedenli kültür hakkında bir şeyler anlatır. Bu tür soruları soran kültür, daha baştan hepimiz için sağlam bedenli kimliklerin, sağlam bedenli perspektiflerin tercih edilir olduğunu ve hepimizin kolektif olarak neyi amaçladığı konusunda uzlaşıyor olduğumuzu varsayar. Zorunlu sağlam bedenlilik sistemi, sakatlıklardan tekrar tekrar şu dile getirilmemiş soruya, başkaları adına olumlu bir cevabı cisimleştirmelerini talep eder. Evet, ama sonuçta sen de benim gibi olmak istemez miydin? Zorunlu sağlam bedenlilik ile zorunlu heteroseksüelliğin nasıl iç içe geçtiğini ve bunlara nasıl karşı çıkılabileceğini bu tekrarla yerli yerine oturtmaya başlayabiliriz. Queer kuramında Judith Butler özellikle heteroseksüel hegemonyayı sürdürmek için gerekli tekrarları saptamasıyla nam salmıştır. Heteroseksüel kimliklerin gerçekliği, kendisini her türlü taklidin kökeni ve zemini olarak ortaya koyan bir taklit yoluyla edimsel olarak oluşturulur. Başka bir deyişle heteroseksüellik her zaman kendine dair kendi fantazmatik idealizasyonunu taklit etme ve ona yaklaşma ve başarısız olma sürecindedir. Tam da başarısız olması zorunlu olduğundan ama başarmak için çabaladığından heteroseksüel kimlik projesi sonsuz bir kendini tekrara itilir. Taklit 1991 sayfa 21. Mükerrer edimler yoluyla oluşturulan kimliklere yapılan vurgu, zorunlu sağlam bedenlilik için daha da merkezi niteliktedir. Sonuçta kültürümüzde kaç tane kurumun sağlam bedenli edim için vitrin olduğunu düşünün. Öte yandan heteroseksüellikte olduğu gibi bu tekrarın başarısız olması zorunludur. Zira ideal sağlam bedenli kimliğine kesin olarak bir daha kaybetmemek üzere sahip olmak mümkün değildir. Sağlam bedenli kimliği ve heteroseksüel kimliği karşılıklı olanaksızlıkları ve karşılıklı anlaşmazlıkları okunmazlıkları bakımından birbirine bağlıdır. Anlaşılmazlıkları, okunmazlıkları şundan kaynaklanır. İkisi de bir yandan diğer tüm kimliklerin üzerinde yükseldikleri zemin olarak görülürler. Aynı zamanda ikisi de ulaşılması gereken ama her zaman ertelenen ve bu nedenle hiçbir zaman garantilenemeyen kimliklerdir. Dolayısıyla Butler'ın toplumsal cinsiyet edimselliği hakkındaki queer kuramları kolaylıkla sakatlık çalışmalarına aktarılabilir. Gender Trouble'dan, cinsiyet belası, alıntıladığım hafif değiştirilmiş şu bölümden bunu görebiliriz. Butler'ın toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilgili kelimelerinin yerine koyduğum bedenleşme ile alakalı olan kelimeleri köşeyle ayraç içinde veriyorum. Sağlam bedenlilik, içsel olarak bedenleştirilmesi olanaksız olan normatif tutumlar sunar ve bu tutumlarla tümüyle ve uyumsuzluk olmadan kendini özdeşleştirme konusunda sürekli karşılaşılan başarısızlık, sağlam bedenliliğin yalnızca zorunlu bir yasa olduğunu değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir komedi olduğunu ortaya koyar. Öyle ki ben sağlam bedenli kimlik hakkındaki bu içgörüyü hem zorunlu bir sistem hem de içsel bir komedi olarak, kendi kendinin sürekli bir parodisi, sakatlık üzerine alternatif bir perspektif olarak sunuyorum. Butler, 1990, sayfa 122. Kısacası Butler'ın cinsiyet belası kuramı, sağlamlık belası adını vereceğimiz şeyi vurgulayacak şekilde queer sakatlık çalışmaları bağlamında yeniden gösterilebilir. Bununla kastedilen sakatlık, sorunlu olarak adlandırılan şey değil, sağlam bedenli kimliğin zorunlu hale getirildiğinde bile kaçınılmaz olarak olanaksız kalmasıdır. Queer, sakat varoluş. Heteroseksüel ve sağlam bedenli kimliklerinin icrası etrafındaki yapısal krizlerin kültürel idaresi, hegemonyacı kimliklerin panik halinde tahkimini sağlar. En başarılı heteroseksüel özne, cinselliği sakatlıkla ki bunun da metaforu queerliktir. En başarılı sağlam bedenli özne de sağlamlığı queerlikle metaforu sakatlıktır. Hasar görmemiş olan öznedir. Bu tahkim karmaşık iç içe geçme süreçleri ve kalıp yargılar yoluyla gerçekleşir. Sakat kişiler çoğu zaman bir şekilde queer olarak aseksüel ya da aşırı seksüel sakat kişinin düşündüreceği paradoksal klişeler olarak kavranırken, queerler de çoğu zaman bir şekilde sakat olarak, sakat kişilerin daha genel olarak karşılaştıklarına benzer şekilde kimliğin süregelen tıbbileşmesi olarak görülmüşlerdir. Bu iç içe geçmeler popüler tahayyüle girdiği anda queer, sakat figürlere müsamaha gösterilebilir ve aslında sağlam bedenli heteroseksüelliğin krizde olmadığı yalanı sürdürmek için bunlardan yararlanılabilir. Rich'in analizinde lezbiyen varoluşun heteroseksüel ve ataerkil gerçeklikleri yansıtmak için kullanılması gibi queer, sakat varoluşta zorunlu sağlam bedenliği güçlendirmek için kullanılabilir. Queerlikte, sakatlıkta sağlam bedenli heteroseksüelliğin icrasını bozacak potansiyele sahip olduğundan her ikisi de bu tür figürlerde güvenle kontrol altına alınmalı, bedenleştirilmelidir. Örneğin 1997 yılına ait As Good As It Gets filminde obsesif kompulsif tanısı konulan Melvin Udall, Jack Nicholson, başlangıçta görsel olarak Martin F. Norden'ın feci sineması adını verdiği şekilde konumlandıran tarzlarda temsil edilmesine karşın, yani Melvin kendisini diğer sakat kişilerin temsilleriyle birleştiren şekillerde temsil edilmektedir. Filmin anlatı çizgisi sağlam bedenli heteroseksüellik yönündedir. Heteroseksüellik ve sağlam bedenlilik normlarının tahkimini gerçekleştirmek için sakatlık ve queerlik filmde görsel olarak başka bir yere yerleştirilir. Gay karakter Simon Bishop'a, Greg Kinnear, film boyunca Melvin anormal bir bedende yaşadığı hissini giderek atar ve sakatlık heteroseksüel olmayan karakterle sağlam bir şekilde özdeşleştirilir. Bu karakter ilk başta sağlam bedenli olarak temsil edilirken bir grup hırsızın saldırısına uğrayıp bataklandıktan sonra filmin çoğunu tekerlekli sandalye ve baston kullanarak geçirir. Daha da önemlisi sakat, queer figürü diğer birçok çağdaş kültürel temsilde olduğu gibi heteroseksüel aşkı kolaylaştırır. Melvin ilkin Simon'ın bedene büründürdüğü farklılıkları kabul etmeyi öğrenir. Sonra Simon da Melvin'i kız arkadaşı Carol Connolly, Helen Hunt ile barışmaya teşvik eder. Simon sakatlık ve queerlik filmin amaçlarına hizmet ettikten sonra hep birlikte sahne dışına atılırlar. Film, sağlam bedenli erkek ile kadın uçlar arasındaki hayli geleneksel romantik buslatla biter. Sağlam bedenli ve heteroseksüel kimliklerin tahkimi belki de AIDS üzerine ana akım sinema filmlerinde ve televizyon filmlerinde en yaygın olanıdır. Hatta belki de özellikle bu filmler yeni ve cesur yapımlar olarak pazarlandığında Christopher Reeve'in yönettiği 1997 yılına ait HBO filmi In the Gloaming bu örneklerden biridir. Filmde sakat queer karakter yine An Early Forest'da 1985 uzanan bir gelenek içinde en sonunda saf dışı bırakılır ama heteronormatif aileyi iyileştirmeyi başardıktan sonra. Simon Watney'in An Early Frost hakkında yazıldığı gibi son sahne bir aile albümü tablosu sunmaktadır. Travmatik bir epizod son bulmuştur. Problemli erkek evladın münasip bir şekilde postalanmasıyla aile saplarını sıkılaştırır ve hayat normale döner. 1989 sayfa 114. Ben sakatlık ve heteroseksüellik üzerine AIDS ile alakalı olmayan bir filme odaklanıyorum. Çünkü burada kurumsallaştırdığım süreçlerin daha geniş bir geçerliği olduğunu ve queerliği ya da sakatlığı temsil etmeye çalışan birçok kültürel metinde bulunabileceğini düşünüyorum. Burada As Good As It Gets filmini tümüyle analiz etmem mümkün değil. Filmde ve diğer kültürel metinlerde heteroseksüel sağlam bedenli tahkiminin nasıl işlediğine ilişkin daha kapsamlı bir yakın okuma için As Good As It Gets Queer Theory and Critical Disability başlıklı makaleme bakınız. Bu arada Bu süreçlerin kurmaca metinlere özgü olmadığını düşünüyorum. Söz gelimi, Mevla'nın yıllık job information listi heteroseksüellik ve sağlam bedenlik normlarının bir yandan queerliğe ve sakatlığa hoşgörüye izin verirken, diğer yandan birbirlerini nasıl desteklediklerini görebileceğimiz başka örnekler sunar. Queer çalışmalarının ve sakatlık çalışmalarının son dönemde üniversite yayın listelerinde, konferans tutanaklarında hatta müfredatlarda daha fazla görünüyor olması sakat queer araştırmacılar için her zaman daha fazla iş olanağı anlamına gelmiyor. Eleştirel şekilde queer, şiddetli derecede sakat, heteroseksüel kimliği ve sağlam bedenli kimliği etrafındaki kriz otomatikman bunların dağılmasına yol açmaz. Gerçekten de As Good As It Gets üzerine bu kısa değerlendirmenin de gösterdiği gibi bu kriz ve ona eşlik eden endişeler tam da geçici süreliğine çözülecek ya da hafifletilecek şekilde çok çeşitli kültürel metinlerce gündeme getirilebilir. Ne toplumsal cinsiyet belası ne de sağlamlık belası tek başına zorunlu heteroseksüelliği ya da zorunlu sağlam bedenliği açığa çıkarmak için yeterlidir. Butler bu sorunu kabul eder. Norma yaklaşma konusundaki bu başarısızlık normun altüst edilmesiyle aynı şey değildir. Altüst etmenin oluşturucu normlarının tekrarından doğacağı kesin değildir. Heteroseksüelliğin doğallaşmış statüsünü teşhir etmenin onun altüst olmasına yol açacağına dair bir garanti de yoktur. Critical Queer 1993 sayfa 22. Aktaran Warner. Normal and Normaller 1999 sayfa 168 9 ne 87. Çelişki ve uyumsuzluk olmadan heteroseksüel olmayı başaramayan tüm insanların yani herkesin yaşayacağı handi ise queer bir kimliğin aksine eleştirel bir şekilde queer bir perspektif muhtemelen norma yaklaşma konusundaki kaçınılmaz başarısızlığı harekete geçirebilir. Butler'ın ifadesiyle kolektif olarak normdaki zaafı işletebilir. AGY sayfa 26. Butler, Gloria Andazua ve eleştirel queerlik üzerine The Queer Renaissance, Contemporary American Literature and the Reinvention of Lesbian and Gay Identities'de yazdıklarıma bakınız. 1997 sayfa 149-153. Butler'ın kuramlarını, sakatlık çalışmalarını aktardığımızda da benzer bir boşluk doğabilir. Hem sağlam bedenlilik normlarının işsel olarak tümüyle bedenleştirmesinin olanaksız olması anlamında, hem de sağlam bedenli statüsünün her zaman geçici olması anlamında. Aslında herkes sakattır. Sakatlık herkesin yeterince uzun yaşadığı takdirde bir gün bedensel olarak taşıyacağı bir kimliktir. Fakat eleştirel anlamda sakatlığı vurgulayan bir tutum, bu tür bir sakatlık anlayışından farklıdır. Sakat hakları hareketinin ve sakatlık çalışmalarının zorunlu sağlam bedenliğin taleplerine nasıl direndiğine ve tam katılımın sağlam bir bedene bağlı olmadığı, yeni tahayyül edilmiş ve yeni düzenlenmiş bir kamusal alana erişim talep etme yollarına dikkat çekecektir. Aslında kavramı genişletip, bu tür bir perspektif, eleştirel şekilde sakat olarak değil, şiddetli derecede sakat olarak tanımlayabiliriz. Burada şiddetli sözcüğü, fabulous'un harika, dehşet çevirenin notu, eleştirel şekilde queer'de gördüğüne benzer bir işlev görür. Tony Kushner şöyle yazar, fabulous, queer toplumunda popüler bir kelime haline gelmiştir. Aslında hiçbir zaman popülerlikten düşmemişti ama bir süredir yeni queer siyasetinin, karnavalının ve karargahının savaş narası haline geldi. Agresif derecede verimli, kutlayıcı ve şehirli bir drag queen gibi sert. Fabulous. Fabulous bir insanın ya da olayın belli, genellikle ezilen bir alt kültürün en belirgin, dinçleştirici özelliklerini ne ölçüde sergilediğini gösteren kelimelerden biridir. Kushner 1996 sayfa 7. Fabulous kelimesi kadar yaygın olmasa da şiddetli kelimesinin de benzer şekilde bir queer mazisi vardır. Şiddetli bir eleştiri amansız bir eleştiridir, meydan okuyan bir eleştiridir, bir durumu tümüyle ve dikkatlice okuyan bir eleştiridir. Bunu derken verili bir durumun kişinin, metnin ya da ideolojinin yetersizliklerini sesli bir dille, sokak diliyle ifade etmesi anlamında okumayı kastediyorum. Şiddetli derecede sakat tabiri, bu tür queer bir yaklaşımda şiddetli derecede sakat, en marjinalleşmiş, ayrıcalıklı ve her zaman kaypak bir normallikten en çok dışlanmış derecede sakat bedenlere dair sağlam bedenli anlayışını tersine çevirecek ve bunun yerine salt hoşgörü, reddetme ve zorunlu sağlam bedenli yetersizliklerini ifade etme noktasında en iyi konumlanmış olanın tam da bu bedenler olduğunu savunacaktır. İster o Lord'un Kapitol'e çöktüğünü tahayyül ettiği tek memeli kadınlar ordusu, ister direnişiyle Kaliforniya'nın Berkeley kentinde bağımsız yaşam hareketini tetiklemiş olan Rolling Quads hareketi, ister sağır başkan şimdi eyleminde Galadua Üniversitesi'ni kapatan sağır öğrencileri, ister ulusal sağlık enstitüleri ya da İHŞ ve ilaç idaresini basan ACT-AP olsun, şiddetli derecede sakat, eleştirel şekilde queer bedenler, kamusal alanın haritasını yeniden çıkaran ve hepimizi içeren sistemler tarafından sunulan, sınırlı bedenleşme ve arzu biçimlerini yeniden tahayyül eden ve yeniden şekillendiren sağlamlık belasını şimdiden harekete geçirmişlerdir. Gücün açığa çıkması için AIDS Koalisyonu'nun ACT-UP tarihi için Douglas Crimp ve Adam Rolston'un AIDS demografisine bakınız. Lord Duke Cancer Journals'da kendi meme kanseri deneyimlerini aktarır ve bir tek memeli kadınlar hareketi tahayyül eder. Joseph P. Shapiro, No Pity, People with Disabilities Forging a New Civil Rights Movement'da hem Rolling Quartz'ın ve Bağımsız Yaşam Hareketi'nin hem de Sağır Başkan. Şimdi eyleminin tarihini anlatır. 1993, sayfa 41-58 ve 74-85. Sağır eylemciler, sağırlığın bir sakatlık olarak görülmemesi ve sağır kişilerin ayrı dili ve kültürü olan kişiler olarak görülmesi gerektiğinde bir süre ısrar etmişlerdir. Fakat sakat hakları hareketi olgunlaştıkça sakatlık çalışmalarındaki bazı sağır eylemciler ve alandaki araştırmacılar bu görüşe yeniden kafa yormuş ve sakatlığa, yani sakat hakları hareketi ve sakatlık çalışmaları sayesinde yeniden değer kazanmış olan sakatlığa, diğer sakat kişilerle koalisyonu olurlamak adına sahip çıkmışlardır. Ben burada şiddetli sakatlığa vurgu yaparak tam da bu şekilde sakatlığı yeniden değerlendirmeye tabi tutmak gerektiğini savunuyorum. Zorunlu heteroseksüellik, zorunlu sağlam bedenlilikle iç içe geçmiştir. İki sistemde sağlam bedeni ve heteroseksüelliği yeniden üretecek şekilde işler. Ama tam da bu sistemler asla tam olarak içerilemeyecek queer sakat varoluşa dayalı olduğundan, sağlam bedenli heteroseksüelliğin hegemonyası her zaman parçalanma tehdidiyle karşı karşıyadır. Eleştirel şekilde queer, şiddetli derecede sakat olanaklara queer kuramı ile sakatlık çalışmalarını birleştirmesini daha da ilerletmek adına dikkat çekiyorum. Bazı durumlarda açıkça kabul edilmese ya da adı konmasa bile zaten gerçekleşen bu tür bir işbirliğinin şu an heteroseksüellik, sağlam bedenlik normlarını vuran otorite krizini daha üretken şekillerde şiddetlendireceği umudunu taşıyorum. Krizi çözmek adına krizden söz etmek yerine As Good As It Gets gibi bir filmde olduğu gibi bir queer sakatlık çalışmaları alanının akademi dışındaki sakat queer hareketleriyle üretken bir diyalog içinde bu kez krizi derinleştirmek adına zorunlu heteroseksüellik ve zorunlu sağlam bedenliliğin bize sunduğu yetersiz hücumlardan ısrarla dem vurabileceğini düşünüyorum. Elle tutulur ama paradoksal bir şekilde her zaman ele avuca sığmaz bir ideal vaadi sunan bir sağlam bedenli kültürün aksine bir queer sakat perspektifi kabul edilebilir ya da değişikliğe yol açabilir türde bedenleri ve yetileri sınırlamaya direnecektir. İdeal olarak queer sakatlık çalışmaları tıpkı queer kelimesi gibi karşıt ve ilişkisel olarak işleyebilir ama illa öze ilişkin olarak değil, bir olumluluk olarak değil, bir konumsallık olarak, bir şey olarak değil, norma karşı bir direniş olarak işleyebilir. Harper'in sayfa 66. Elbette zorunlu bir öze olmayan bir queer sakatlık çalışmaları çağrısında bulunmakla queer, sakat bedenlerin maddeliğini reddetmeye çalışmadığım umarım açıktır. Zira hareketleri kalabalıklaştıran ve yukarıda ayrıntılı verilen değişiklikleri gerçekleştiren tam da bu maddi bedenlerdir. Daha ziyade eleştirel queerliğin ve şiddetli sakatlığın, queer sakat varoluşun, zorunlu sağlam bedenlilik sistemi tarafından maruz bırakıldığı özel kullanımları önceden kestirilemeyecek şekillerde kolektif olarak dönüştürmekle bu tür bir sistemin asla olabileceğin en iyisi olmadığında, burada As Good As It Gets filminin adıyla bir söz oyunu yapılmıştır. YHN. İsrar etmekle ve bedenlerle arzuları başka türlü tahayyül etmekle alakalı olduğunu savunuyorum. Kaynakça: As Good As It Gets 1997, yön J.L. Brooks, 3 Star. Beru B.M. 1996, Life As We Know It, A Father, A Family and an Exceptional Child, New York, Vintage Random House, Butler J. 1993. Critically Queer, GLO, A Journal of Lesbian and Gay Studies, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 17-32, 1990, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, New York Routledge, 1991, Imitation and Gender Insubordination, Inside Out, Lesbian Theories, Gay Theories içinde, Derce Defus, Sayfa 13-31, New York Routledge, Crimp D. ve R. Austin, 1998, Democracies, Seattle by Press, Davidson May, 1999, Strange Blood, Hemophobia and the Unexplored Boundaries of Queer Nation, Beyond the Bina is Construction, Cultural Identity in a Multicultural Context içinde, Der T. Powell, S. 3960, New Brunswick, Rutgers University Press, Davis L. J., 1995, Enforcing Normalcy, Disability, Deafness and the Body, Londra Verso. Ernie J.N. 1994, Unstable Frontiers, Technomedicine and the Cultural Politics of Curing, AIDS, Minneapolis, University of Minnesota Press. In the Gloaming, 1997, Yöntem, Christopher Reeve. Oyuncular Glenn Close, Robert C. Leonard ve David Strathairn, HBO. Foucault M. 1977, Discipline and Punish. The Birth of the Prison, çeviren A. Sheridan, New York, Vintage Random House. Garland Thompson, R. 1997, Extraordinary Bodies, Figuring Physical Disability in American Culture and Literature, New York, Columbia University Press, 1997. Katz, J. N. 1995, The Invention of Heterosexuality, New York, Dutton. Kushner, T. 1996, Forward, Notes Toward the Theater of the Fabulous. Staging Leaves, An Anthology of Contemporary Gay Theater içinde, Der J. M. Klum, sayfa 7-9, Boulder, Westview Press. Linton S. 1998, Claiming Disability, Knowledge and Identity, New York, NYU Press. Lord A. 1980, A Cancer Journal, San Francisco, Aunt Ruth Blocks. McRae R. 1997, The Queer Renaissance, Contemporary American Literature and the Reinvention of Lesbian and Gay Identities, New York, NYU Press. 2006, Creep Theory, Cultural Signs of Queerness and Disability, New York, NYU Press. 2003, As Good As It Gets, Queer Theology and Critical Disability, GLO, A Journal of Lesbian and Gay Studies, Cilt 9, Sayı 1-2, Sayfa 79-105. Mitchell D. T. S. Earl Sinder, 1997, Introduction, Disability Studies and the Double Bin of Representation, The Body and Physical Difference, Discourses of Disability içinde, Der Mitchell and Sinder. Sayfa 131, Ann Arbor University of Michigan Press, Norden M. F. 1994, The Cinema of Isolation, A History of Physical Disability in the Movies, New Brunswick, Rutgers University Press. Patton C. 1997, Fetal Advice, How Safe, Sex Education, Went Wrong, Durham, Duke University Press. Rick A. 1983, Compulsory, Heterosexuality and Lesbian Existence, Powers of Desire, The Politics of Sexuality içinde, Der A. Sintow, C. Tansel ve S. Thompson, sayfa 177-205, New York, Monthly Review Press. Rubin G. 1975, The Trafficking Woman, Notes on the Political Economy of Sex, Toward an Anthropology of Women içinde, Der R. R. Reiter, sayfa 157-210, New York, Monthly Review Press. Shapiro J. P. 1993, No Pity, People with Disabilities, Forging a New Civil Rights Movement, New York, Times Books, Random House. Vincent N. 1999, Enabling Disabled Scholarship, Salon 18, Ağustos, www.caleone.com/book/it/1999/08/08/DISABILITY 2000 The Future of Queer Wedded to Orthodoxy The Village Voice 22 Şubat sayı 16 Warner May 1999 Normal and Normaler Beyond Gay Marriage GLO A Journal of Lesbian and Gay Studies Cilt 5, sayı 2, sayfa 119-71, 1999, The Trouble with Normal Sex, Politics and the Ethics of Queer Life, New York, The Free Press. Botany ise 1989, Policing Desire, Pornography, AIDS and the Media, 2. baskı, Minneapolis, University of Minnesota Press. Wendell ise 1996, The Rejected Body, Feminist Philosophical Reflections on Disability, New York, Routledge. Williams R. 1983, Keywords, A Vocabulary of Culture and Society, Gözden Geçirmiş Baskı, New York, Oxford University Press. Kitabın sonu, 9 Mart 2012, sayfa 562.